İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Celal Türer. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bugün biraz zor bir konuyu konuşacağız. Zor olması şuradan kaynaklanıyor. Doğrusu doğasını çok iyi anlayabiliyor muyuz? Yaşamayı çok iyi becerebiliyor muyuz? Ve gerçekten dünya hayatının imtihanlarından birisi midir acaba diye düşünüp dura geldiğimiz bir konu kardeşlik konusu. Ben kardeşlik konusunu programımızın kendi içerik açısından çalışırken Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımda doğrusu her şeyi sanki yeniden okuyunca insana yeni şeyler söyler ya, o şekilde bir duyguyla karşılaştım, kendimi o duyguda buldum. Kan bağı kardeşliği neredeyse çok az vurgulanıyor Kur'an'da.
Evet.
Ama daha çok insanlık kardeşliği ve daha özelleştirdiğimizde din kardeşliği daha ön plana çıkıyor.
Evet.
Ve insanlık ailesinin bir bütün olduğu ve buna atıfta bulunan çeşitli ayetlerde de hepimizin birbirimizden sorumlu olduğumuz, birbirimize emanet olduğumuz ve bu emaneti ne kadar doğru bir biçimde bu hayatta gerçekleştirebiliyorsak o şekilde de ötede muamele göreceğimizle ilgili uyarılar ve tembihatlarla karşılaşıyoruz. Şimdi bu cümleden olarak Kur'an-ı Kerim'deki bu kardeşlikle ilgili kavramlarla nasıl karşılaşıyoruz? Ben mesela dinleyicilerimiz merak ederler diye özellikle söylemek isterim. Kan bağıyla ilgili en çarpıcı örnekleri veren ayetler Yusuf suresinde. Yusuf peygamber ve onun kardeşleri ve onun kardeşleriyle olan
ilişkisi
ve babalarının bunlarla ilgili söylediği, babaları da Yakup peygamber, o da bir peygamber. O sözler ve gerçekten çok çarpıcı ve zaten ayetlerin birisinde de şöyle düşünenler için sail kelimesi geçiyor. Yani hani hakkıyla düşünen, araştıran, soran, sorgulayan insanlar için bu ayetlerde çokça aslında ders var deniliyor.
Evet.
Şimdi dolayısıyla yani bir kan bağı kardeşliği ve bu kardeşliğin ortaya koyduğu durumlar, bir de din kardeşliği. Ben böylece size bir açayım hocam mevzuyu. Buyurun.
Efendim Türkçemizde güzel bir kelimedir kardeşlik. Aslında o karındaşlıktan gelir. Dolayısıyla ilişkilerimizi belirleyen ya da birbirimizle bağımızı kuran, eskilerin ifadesiyle asabiye, illet dediğimiz bağ, insanlar arasında bir karındaşlıktan, yani ilişkiyi düzenleyici aynı batna ait olmaktan geliyor ki kardeşliğin bütün toplumlarda genel olarak anlaşıldığı bu manadır. Fakat insanlar arasındaki ilişkiyi düzenleme ve bunu insanlık ailesine yayma dediğimiz hususiyet sadece o batın kardeşliğiyle sağlanamıyor. Dolayısıyla bu kardeşliği, asabiye kelimesidir bu politikada, yaygınlaştırabilmeniz gerekiyor. Bu insanlık tarihinde sadece kardeşlik değil, klan olma, aşiret olma, akraba olma, ulus olma veya dinlerin, ideolojilerin ya da semavi dinlerin özellikle ortaya koyduğu din kardeşliğiyle sağlanmaya çalışılıyor. Çünkü kardeşler arasındaki hak ve hukuk karındaşlıktan dolayı belli nispette sağlanırken bunu ailelere, toplumlara yaydığımızda bu asabiye, illet insanlar arasındaki ilişkileri sağlamak için yeterli değil. Dolayısıyla bu illeti tabiri caizse update edecek, yani güncelleştirecek, yükseltecek bir manevi bağ ihtiyaç var ki dinlerin bu çerçevede her daim insanlar arasındaki ilişkileri güzelleştirecek, düzgünleştirecek bir bağ. Ve bu çerçevede İslam dininde öyle güzel ifade ediliyor ki inananların kardeş olduğunu, innemel minel ıhve Hucurat suresindeki ifadesiyle, ya da Efendimizin özellikle hayatında uyguladığı kendisi için istediğini başka bir kardeşi için istemeyen gerçekten inanmış olamaz diyerek imanla kardeşliği eşitleyen, ya da şöyle ifade edelim, insanlar arasındaki ilişkileri yeni bir bağ ile ortaya koyan bir vasat oluşturuluyor. Bir asabiye, bir illet oluşturuluyor. Zaten bu bağ inandığımız andan itibaren kardeşlik, batın kardeşliği fiziksel iken din kardeşliği artık kıtaları aşan, gönüllere uzanabilecek, mesafeleri aşan bir özelliğe sahip oluyor. Nitekim dinin de gerçekleştirmek istediği kardeşlik bu yönde. Ki bunun prototipi Medine'de muhacir ve ensar arasındaki kardeşlik. Peki bunun gerçekleşmesi nasıldır? Evet, kardeşlik dediğimiz şey bir manevi bağdır, bir kalp ilişkisidir. Birlik, beraberlik duygusunu oluşturur. Fakat bunun gerçekleşmesi hiç de kolay değildir. İslam tarihinde, İslam coğrafyalarında çoğu zaman bunların görüldüğü ifade edilir. Ama bugün mesela evet bizi birleştirecek İslam kardeşliğidir dediğimizde bunun niteliğini nasıl ortaya koyabileceğimiz sorunuyla karşılaşıyoruz.
O zaman biraz şöyle yapalım hocam. Yani her şey, hani eğitimdeki ilkeler açısından düşünüyorum ben kendi branşım dolayısıyla, yakından uzağa gidelim. Ve o kardeşlik meselesini manevi bağlarla ve imanla, o kadar önemli bir şey söylediniz ki, imana bağlayan bir eylem ilişkisine dönüşüyor. Din kardeşliği böyle bir şey. Ama bu batın kardeşliğinin pratiğinin iyi yapılması dolayısıyla, yani daha henüz evlerde, ailelerde, kardeşler arasındaki bu ilişkilerin tanziminde başlayan bir şey herhalde dalga dalga yayılacaktır diye bir düşünce ortaya koyabilir miyiz? Ve böyle olması toplumun elini rahatlatmaz mı aslında? Yani herkes kendi pratiğini düzgün bir şekilde oluşturabilse, hı hı, herhalde toplum ve insanlık bu yolda daha rahat edecektir diye düşünebilir miyiz?
Çok doğru. Hatta şöyle iddialı bir cümleyle ifade edelim. İmanımız kadar kardeşliğimiz vardır. Tersinden söylüyorum, kardeşliğimiz kadar inanıyoruz, imanımız vardır. İslam düşüncesinde benim anlayabildiğim kadarıyla kardeşlik hususu güzel ahlaka bağlanmış. Bu çerçevede, yani sizin ifade ettiğiniz gibi ailede başlayan ve dalga dalga yayılabilen bir kardeşlik elbette istenilen kardeşliktir. O yüzden bugün niçin bu kardeşliği sağlayamadığımız meselesiyle ilgilendiğimizde, bunun aslında temellerinde imani bir mesele, güzel ahlak meselesi hususları olduğunu ifade edebilirim. Mesela bir şairin şöyle bir ifadesi vardır. Bu dünya hayatını bir yolculuk kabul edersek, bu yolculuk önce bir refikle başlar, sonra tarikle. Yani insan insana muhtaçtır. Bunu fark edilmesi lazım.
Refik dediği burada yol arkadaşı. Yol arkadaşlığı.
Yani insanlar arası kendisi. Elbette. Evet. Elbette. Şimdi bunu niçin söyledim? Hayatı bir yolculuk gibi gördüğümüzde, bu yolculuklarda yolun bitmesi için muhakkak refik, arkadaş lazım. Bunun felsefi içerimi şu anlama gelir. İnsan insana muhtaçtır. Yani insanın muhakkak başka bir insanla ilişki kurması, kendisini geliştirmesi, hayatı sürdürebilmesi için. Şimdi burada ilişki nasıl olacak? Nasıl bir ilişki olacak? Bir menfaat ilişkisi midir? Yoksa gerçekten dinlerin ideal olarak insanlara öngördüğü kardeşlik ilişkisi midir? İkincisine yöneldiğimizde, kardeşliğin böyle kolay tesis edilemeyen bir husus olduğunu, sözde, söylemde kolay ama pratikte yapmasının zor olduğunu görüyoruz. Şöyle ki, mesela kardeşliğin bir ahlakı olması lazım. Yani insanlar arasında güzel ahlakı yayacak, bu ahlakın belli bir takım şartlara bağlı olması lazım. Şöyle ki, mesela kardeşliğin olabilmesinin birinci şartı itimat. Bizim kültürümüzde harika bir ifade vardır. Önce itimat, sonra itikat. Yani güvenmediğiniz insana inanamazsınız. Şimdi yine kültürümüzün ifadesiyle mümin güven yurdudur.
Mümin zaten o demek değil mi hocam?
Elbette,
kelime
elinden,
anlamı.
Dilinden, bir takım azalarından güvendiğiniz. Dolayısıyla ailede birbirine güven yurdu olamayan insanların mümin kardeş, İslam kardeşliğini gerçekleşmesi birinci aşamada mümkün olmaz. Dolayısıyla yani kardeşliğin daha birinci aşamasında birbirimize güvenmemiz, itimat etmemiz ve ardından da itikad etmemiz. Burada hakikaten çok derinlikli bir durum vardır. Efendimizin başkalarını inandırması, kendisine gelen vahyi emin olun ki tecrübeyle, yani itimatla gerçekleşiyor. Hatırlarsınız Hazreti Ebu Bekir'in Miraç'a çıktığıyla ilgili Efendimiz'e dair söylenenlere o söylüyorsa doğrudur ifadesi.
Hazreti
görmese
Ebu Bekir
bile, tabii,
değil mi? Onun için sıddık,
tabii, sıddık
olmuş. Yani.
Sadakat gösterir. Dolayısıyla birinci şart birbirimize güvenimizin olması lazım. Güvenin olmadığı, müminlerin güven yurdu, güven alanı olmadığı bir toplumda kardeşliğin tesisi sorunlu. İkincisi daha da önemli, kardeşlik vefaya dayanır. Vefa dediğimiz hususiyet birbirimize sadakat göstermek, birbirimize bağlılığımızı sürdürmek. Ben hakikaten okulda da hayat bir çaba istiyor. Dostluklar da çaba istiyor. Hele kardeşlik daha fazla çaba istiyor. Dolayısıyla bir emek işidir. Vefa göstermediğiniz, sadakat göstermediğiniz insanlardan kardeşlik bekleyemezsiniz. Bizim yine kültürümüzün ifadesidir. Vefasız safa olmaz. Yani vefa göstereceksiniz ki safanız olsun. Yani kardeşleriniz, dostlarınız size o vefaya karşılık bir konfor sağlasın.
Yani bir konfor beklentiniz varsa baştan sizin de buraya bir, değil mi, borcunuz var demektir. Bir yatırım yapacaksınız
ama
demektir.
Ama tabii bugünkü modernliğin ifadesiyle değil. Bugün gerçekten
ne kadar o kadar hikayesi değil yani.
Kesinlikle.
Onu kastediyorsunuz. Çünkü, o değil ama sizin bir emeğiniz olsun, bir
elbette,
çabanız olsun anlamında.
Ama bunun muhakkak size geri dönüşümü var ifadesi. Çünkü bugün gerçekten İslam kardeşliğiyle karşılaştığımız hususiyet modernlik ve gelenek mevzuna dönüşüyor. Şu anlamda ifade ediyorum. Modern insanı gerçekten inandırabilmek çok zor. Yani İslam kardeşliğine böyle bir kardeş. Çünkü modern insan menfaatini istiyor. Ama ahlak dediğimiz şey, söz gelimi, menfaati yaşamayı isterken güzel ahlak yaşatmayı istiyor. Dolayısıyla vefa derken onu kastediyorum. Üçüncüsü emanet. Yani kardeş olabilmenin diğer bir koşulu da emanet. Kardeşler birbirine emanettir. Biliyorsunuz İslam düşüncesi ahlakı emanet ahlakı. Her şeyiyle birbirimize emanetiz. Yani kardeş olduğumuz andan itibaren sözlerimiz, fiillerimiz, mahremimiz hepsi birbirine emanettir. Siz bu emaneti taşıyamadığınız andan itibaren kardeşlik vuku bulmuyor. O yüzden de emanet düşüncesinin etkin olması lazım. Dördüncüsü çok daha hususiyet, hürmet. Hürmet kelimesini elbette bilirsiniz. Haramdan geliyor. Yani saygı göstermek, sizin haramınıza, özelinize, efendim, hürmetinize titizlik göstermek.
Biricikliğinize, değil mi? Yani
çok doğru.
Sizin dünyadaki sizden bir tane var ama karşıda da bir tane var. Öbürü de bir tane. Yani bu bir tanelerin hepsinden bir bütün oluşuyor ama herkes birbirine bir tanecik olarak.
Biricik.
Biricik olarak.
Dolayısıyla bu husus titizlik de ortaya çıkıyor. Mesela yine eskiler söyler, insanlar arasındaki o hürmet dediğimiz hususiyet nezaketle ortaya çıkar. Çünkü sizin biricikliğinizi ortaya çıkartan nezaketiniz, nazikliğinizdir.
Ve nezaketin kendi içinde kuralları var hocam, değil mi? Yani standartları var, dünya yüzünde her yerde anlaşılan şeyler var.
Elbette.
Siz iyi niyetinizle yaptığınız bütün her şeyi nezaket içerisine koyamıyorsunuz. Yani insanların nezaketten anladığı şeyler aslında çok net. Yani bunlar öğretilmeli insanlara. Ha, neyin nezaket, neyin nezaket olmadığı çok incelikli bir şekilde öğretilmeli.
Eğer noktadan bakarsak, Sponville'in Büyük Erdemler Risalesi vardır. Bu zamanında muazzam bir kitaptır ve milyonlar satmıştır. Andres Comte Sponville, yanlış inşallah hatırlamamışımdır. İlk erdemi nezaket olarak koyar. Çünkü hürmet dediğimiz sizin biricikliğinize saygıdır.
Ve İnsan onuru. Elbette. Çünkü yaratılmışlar içerisinde Allah'ın en, değil mi, saygıya layık varlık olarak.
Kesinlikle. Evet. Yani hürmetinizi korumak.
Hürmeti korumak, evet.
Şimdi tekrar hatırlarsam, öncelik itimat. Hı hı. Arkasından vefa geliyor. Hemen arkasından emanet geliyor. Hürmet geliyor. Fedakarlık.
Fedakarlık.
Ne demek fedakarlık? Paylaşmayı bilmek. Yaşatmak. Yani İslam düşüncesi kendini değil başkasını yaşatmaya, fedakarlığa, diğer gamla odaklanmış. Dolayısıyla bunu sağlamadığınız bir kardeşlik gerçekten İslam kardeşliği değil. Şimdi bu çerçeveyi hatırladığımızda İslam kardeşliği niye olmuyor?
Hocam, İslam kardeşliğinden önce evlerdeki kardeşlik niye olmuyor? Gene ben oraya taşıyacağım soru. İşte
güzel
yine
ahlak.
Ölçü aynı.
Evet, o yüzden
yani ölçü aynı. Evde kardeşler birbirlerinin özel alanlarıyla, kendi özel kişilikleriyle ilgili durumları, tutumları nasıl belirleyip nasıl muhafaza ediyorlar? Yani bu herhalde biraz şeylerle, modern zamanlar diye girdiniz, ben de orayı kullanacağım izninizle. Yani biraz herhalde bu benlik tasarımı. Evet. Ve bu benle ilgili olan kavramların biraz daha böyle dejenere olmasıyla alakalı bir şey. Biz beni tanımayı, insanın kendisini tanımasını ve kendisine göre bir hayat mecmuası oluşturmasını çok önemserken biraz herhalde şeye kaydık. Yani bencilliğe doğru kaydı bazı
kabul
şeyler
ederim.
De herhalde bu söylediklerinizi dinlerken hep o çerçeveyi bozan kavramlardan biri olarak o geldi. Yani kardeşlikte hep kendinizi ön plana çıkardığınızda belki bu taşlar yerine oturmuyor işte.
Onun da tabii arkasında duran, ben metafizik referans anlamında söylüyorum, bakışımız, evet, ya da görüşümüz değişti. Bu noktada evet, modernlik İslam kardeşliğinin manevi bağın tesis edilmesi için bir engel gibi görülüyorsa da yazar çok güzel ifade ediyor. Suya düştüğünüz zaman su sizi boğmaz. Sudan çıkmamak boğar. Modernliğin bu tabiri caizse parçalayan, paralayan, değersizleştiren durumlarına karşı hele inanan insanların daha uyanık olması lazım. Kardeşlik dediğimiz o manevi bağı canlandırabilmek için. Çünkü sohbetimizin başında söyledim. Yollar refiksiz gidilmiyor. Kardeşsiz, dostsuz gidilmiyor. Bir çay içmeniz, bir kahve içmeniz bile başkasıyla değerli. Yani diğeri kardeşiniz dediğiniz. Bu noktada çok güzel bir ifade var. Hatırlayabildiğim kadar, eğlendiğiniz kişi arkadaşınız olabilir. Anlatabildiğiniz kişi dertlerinizi dostunuz olabilir. Ama ağlayabildiğiniz kişi kardeşinizdir. Hı hı. Yani derdinizi anlatabiliyorsanız, sırrınızı, mahreminizi anlatabilir.
Ya, ağlamak zor bir şey değil mi? Yani
elbette.
İnsan kendini herhalde o kadar açıklıkla ortaya koymuyor herkesin yanında.
En zor durumumuzda kardeşimiz lazım. Burada kardeşliği kesinlikle karındaşlık anlamında değil. Gerçekten İslam kardeşliği. O yüzden kardeşlik çaba istiyor, emek istiyor ve hassasiyet istiyor. Bunun tam tersini, kardeşliği ne bozar dediğinizde, o kadar çok hususiyet var ki işte bugün sosyal medyayı devreye sokarsak, tabirimi bağışlayın, laf çakarsanız, husumet duyarsanız, zannederek, çünkü Kur'an-ı Kerim'de zandan kaçının, gıybet ederseniz, haset ederseniz, onda var bende yok derseniz, ilişkiyi keserseniz, efendim sırt çevirirseniz, şimdi bu sefer de kardeşlik oluşmuyor. O yüzden kardeşliğin bir takım çabaya dayanması gerekir ki o kardeşliğin meyvesi. Ha, bunu yaparken ben toz pembe bir dünya çizmiyorum. Çünkü
tam tersi, çok zor şeylerden söz ediyorsunuz.
Kesinlikle
İşte ben onun için en başta söyledim. Yani bizim imtihan alanlarımızdan belki en önemlilerinden
evet.
birisi bu. Çünkü neticede arkadaşınızı yani bir biçimde seçersiniz. Bir noktaya kadar Hı-hı. arkadaşlık edersiniz. Etmezsiniz ama kardeşinizse
dediğiniz insan.
Yani bu illa karındaşlık anlamında değil.
Elbette.
İleri seviyede arkadaşlık, dostluk anlamında Hı-hı. da bu böyle olabilir. Hı-hı. Yani orada bir şey var hocam. Yani karşılaşmak istemediğiniz şeylerle karşılaştığınızda ne yapacaksınız durumu mesela. Veya bunu tesis ederken karakterler çatışıyorsa mesela. Yani nasıl olacak? O sınırları korumak, onlara hürmet etmek.
Evet.
O kadar zor ki çok zor şeylerden söz ediyorsunuz. Hiç toz pembe görmedim ben olayı.
Ama bunun için söylüyorum. Kardeşlik dediğimizde bu dünyada biten değil.
Heh.
Yine bizim...
İmana getirecektim hocam.
Elbette.
Ne olur. Orada bağlayalım, zamanımız daralıyor. İtimattan imana giden kardeşlik.
İtikata giden.
İtikata giden kardeşlik yolculuğu. O zaman demek ki bizim bu imanla birleştirebilmemiz için işte o yolda ne yapacağımız çok önemli.
Onun için bizim kültürümüz ahiret kardeşliği der.
Ha, işte bu.
Çünkü kardeşlik sadece bu dünyaya mahsus değil. Bu dünyada başlayıp bu dünyada bitmiyor, tam tersi. Ahirette de devam ediyor.
Yani formüller var hocam da.
Kültürümüz ortaya bu meseleleri çıkarmak. Geçmişte hakikaten çok iyi dizayn etmiş, güzelleştirmiş. O yüzden de yani modern dünya dostluğu sadece buraya hasrederken İslam dini Cenab-ı Hakk'ın bizim için çizdiği ufuk sadece bu dünyayı değil, ahireti de kapsıyor. Dolayısıyla bakışımızı çevirmemiz lazım. Ama içinde bulunduğumuz dünyanın yine engelleyici tarafını, bu kadar sayının içindeyken, bu kadar hesabın içindeyken, herkesin bir tabiri caizse fiyatı varken, herkes bir son kullanma tarihine sahip iken, itibar bilmek, değer bilmek ya da değeri görebilmek dediğimiz bakışı çevirebilmek lazım. Bu şu anlama geliyor. Maddiyattan maneviyata doğru bir yolculuk yapmak lazım. Ha, bu modern dünya için ben bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bununla şunu kastediyorum. Doymamış insanlar o Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde
evet,
o
evet.
manevi yolculukları yapamıyorlar. O yüzden bugünün insanlığının belki temel meselesi o maddi yolculukta daha tökezliyorlar. Yani maddi yolculuğu yapamadıkları için mesela Batı'nın bu anlamda maddi anlamda pek çok hususu karşıladığı kazandığı için manevi yolculuklara hazır bir zamanı var. Ama söz gelim İslam toplumları daha maddi dediğimiz hususiyetleri itminan seviyesinde ele al. Ha burada hemen şu itiraz yapılabilir. Hocam illaki maddiyat hayır onu kastetmiyorum ama bunun da bir
gerçeği
süreç.
Bu. İnsanın gerçeği bu.
Çok
karnı
doğru.
doymayan bir insandan siz başka şey yani karnı
elbette.
Doymayanın ne anlama geldiğini
elbette.
Hepimiz biliyoruz.
Tabii.
Bu itminan dediğiniz şey belli bir doygunluk ama bir sıçrama gerekiyorsa herhalde o zeminin üzerinde bir sıçrama
o
gerekiyor.
O yüzden de
evet.
yani benim en azından modernliğin sıkıntılarıyla yüzleşen insanların ya da bir arayış içinde olan insanların maddi olandan manevi olana bir bağ. Çünkü hakikaten İslam'ın ortaya koyduğu kardeşlik metafizik bir referans. Yani elle tutulur bir referans değil. Daima ona bakacağınız ve bakışınızı kaçırmayacağınız bir referans. Çünkü o bakış bir köken birliğini ortaya koyuyor. O bakış bir birlik duygusunu, bir olduğumuzu, tevhidi ortaya koyuyor.
Ve kendinizi görmenizi de sağlıyor
elbette.
Aslında. Yani kardeşinizin davranışlarından siz kendi davranışlarınızda
aynasıdır. Çünkü
evet.
insan kendi aksını her daim ötekinde başkasında
bulur.
Görüyor. O evet. yüzden de o yolculukların yapılabilmesi için muhakkak itimat ettiğimiz, vefa gösterdiğimiz, fedakarlık gösterdiğimiz, emaneti zayi etmeden koruduğumuz ve her daim bunların hürmetine dokunabildiğimiz dostluklar, kardeşlikler üretebilmemiz lazım.
Ben buna amin diyeceğim hocam programımızın sonunda. Çünkü gerçekten çok anlıyoruz gibi ama işte nasılını ve nasıl neler yapmamız gerektiğini unutabildiğimiz konular bunlar. Hep birbirimize hatırlatmak
evet,
dileğiyle diyorum.
İnşallah.
Bu programda eminim öyle bir duruma vesile oldu. Çok teşekkür ediyorum hocam size. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celal Türer idi. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.